SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin. Sayın dinleyiciler, her cuma olduğu gibi Yavuz Doğan'la Türkiye gündeminde öne çıkan konuları konuşuyoruz şimdi. Yavuz Bey, Türkiye'de son günlerde en fazla konuşulan konulardan biri göçmenler oldu. Göçmen karşıtı söylemle hem sert hem de popüler siyaset arenasında, değil mi?
Türkiye bayramı göçmenleri tartışarak geçirdi. Aslında çok uzun zamandır, yani bir önceki seçimlerden hemen önce de çok tartışılan bir konuydu. Sonrasında da zaman zaman gündeme geldi, sonra tekrar sönümlendi. En son yine daha çok da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla gündemde ve çok tartışılıyor göçmenler. Türkiye'deki sığınmacılar, Suriyeli sığınmacılar. Sayısı üzerinden tartışma var, kontrollü mü değil mi diye tartışma var. İktidarın bir siyasi amaçla bu göçmenleri kullanıp kullanmadığına ilişkin tartışma var. Sınırlar konusunda tartışma var. Yani her yönüyle konuşuluyor ama son dönemde özellikle sosyal medyada göçmenlerin paylaştıkları görüntüler ya da göçmenlere ilişkin çekilmiş görüntüler üzerinden yürüyor bu tartışmalar. Bu sosyal medyanın gündemi iken birden Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline de geldi ve farklı yerlerden açıklamalar yapıldı ard arda. Milyonlarca göçmenden bahsediliyor. Bir kere İstanbul Valiliği bu meseleye ilişkin düzeltme yaptı. 1 milyon 300 bin civarında İstanbul'da izinli olarak yerleşmiş olan yabancı var dedi. Oturumu olan yabancı var dedi. Bu sayının 500 bini sadece Suriyeli diye açıklama yaptı. Önümüzdeki dönemde Suriyeli sayısının Türkiye genelinde daha etkin, söz sahibi, siyasi olarak ağırlı olan bir grup olacağına ilişkin endişeler de var. Tabii vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı üzerinden de bu tartışmanın yürüdüğünü görüyoruz. Nereden bakarsanız bakın, Türkiye'nin en hassas noktalarından biri. Çünkü yapılan eleştiriler bir yanıyla ırkçılık olarak algılanıyor. Bir yanıyla gerçekten ırkçılığın ötesine geçen eleştiriler, suçlamalar söz konusu. Bir yandan hükümet kendi politikalarıyla eleştiriliyor. Bir göç politikası, göçmen politikası olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Ki hassasiyet o kadar arttı ki daha önce, bundan bir ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyelileri geri göndermeyeceğiz diye bir açıklama yapmıştı. Bir ay sonra Suriyelileri geri göndereceğiz diye bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Son açıklaması da 1 milyon Suriyelinin Türkiye'nin güvenliğini sağladığı bölgelerde oluşturulacak kentlere gönüllü olmaları şartıyla götürüleceği biçiminde orada biriket evler yapılacak, o evlere yerleştirilecek, hatta fabrikalar yapılacak, okullar ve devlet binaları yapılacak, oraya Suriyeliler yerleştirilecek diye 1 milyon Suriyelinin dönüş projesini de açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda. Tabi bu da başka bir tartışma yarattı. Çünkü Türkiye'de ciddi bir ekonomik sıkıntı da var. 1 milyon Suriyeli'yi evlerini yaparak Suriyeli'ye götürme projesi, Türkiye'de artan kiralar, gayrimenkul fiyatları nedeniyle zor durumda kalanların, dar gelirlilerin tepkisine neden oldu. Yani pek bitecek bir tartışmaya benzemiyor ama en heyecanlı bölümü son gün yaşananlar. Süleyman Soylu bu tartışmalara TGRT'de katıldığı bir canlı yayınla dahil oldu. Orada dedi ki herkes bir yerden geldi, biz de bir yerden geldik. O zaman bütün gelenlere Türkiye kucağını mı açmalı? Bunu tam olarak da böyle söylemedi ama yani insanlara geldikleri bölgeleri hatırlatma gereği duydu. Bu da tepkiye neden oldu. Diğer taraftan Süleyman Soylu sayıların abartıldığından bahsetti ve Türkiye üzerinde bir oyun oynandığını söyledi. Bir işte turistler gelmesin, turizm engellensin, bu hükümete zarar versin ve hükümet düşsün ve seçimlere zorlansın biçiminde bir oyunun parçası olarak bu tartışmaları değerlendirdi. Daha önce de benzer şeylerin olduğunu, yerel seçimlerden önce de bu meselelerin konuşulduğunu hatırlattı. Doğru, gerçekten yerel seçimlerden önce de bu meseleler konuşulmuştu ama sonrasında hem Pakistan'dan hem Afganistan'dan Türkiye çok sayıda göçmeni kabul etti ve bu tartışmalar farklı şekilde alevlendi. Soylu'nun en sert sözleri ise bu tartışmaya çok sert bir biçimde yaklaşan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgiliydi. Ben onu insan bile kabul etmem dedi. Hayvandan aşağıdır dedi ki siyasette bunca yıllık tecrübemde bu kadar ağır sözleri çok az duydum doğrusu. Takip ettiğim siyasi çerçeveden baktığımızda. Tabii bu ciddi bir polemiğiyle beraberinde getirdi. Ardından Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ bir açıklama yaptı. Ve İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini, silahsız olacağını, tek başına olacağını ve Süleyman Soylu'yu arayacağını söyledi. Oğlum seni orada bulacağım gibi bir ifade de kullanıldı. Yani çok siyasette aşina olunmayan sözler bunlar. Şimdi o ikili buluşma merak ediliyor ama tabii ki Süleyman Soylu'yu bulamayacak Ümit Özdağ gittiğinde. Ancak bu polemiğin devam edeceğini görüyoruz. Ümit Özdağ kendisi bir istihbaratçıdır, kendisi Sorosçudur, kendisi operasyon çocuğudur gibi ifadelere de çok sert tepki gösterdi. Ama son dönemde zaten Türkiye'de tartışmalar böyle sürüyor. İktidarın herhangi bir icraatına karşı çıktığınızda Sorosçu ilan edilebiliyorsunuz. Ya da işte bölücü, ya da PKK'lı, ya da FETÖ'cü, ya da vatan haini ve benzeri ifadelerle suçlanmanız aslında sıradan bir hadiseye dönüştü. Bu meseleyi de o tartışma zeminine taşıdı hükümet. Özellikle de İçişleri Bakanı bugün bir televizyon programına katılarak ve bu açıklamaları yapmak için katıldığını da belli ederek. Orada söylediği bir iki cümle daha vardı. Onları da bir aktarmam lazım. Birincisi Suriyelileri memleketlerine göndereceğiz ama dedi. Onları ucuza sosyal güvencesi olmadan çalıştıran iş insanları öncelikle buna karşı çıkacaklar dedi. Yani bir devlet düşünün, kendi ülkesinde yaşayanlar var, zor durumda kalmış ve gelmişler diyelim onlar için. Ve onların sömürülmesine, sosyal güvence olmadan çalıştırılmasına, devletin belirlediği en az ücretin altında bir ücretle çalıştırılmasına müsaade ediyor, göz yumuyor ve ekonomiyi buna dayandırıyor gibi bir görüntü sergiledi. Bu da Süleyman Soylu'nun en çok eleştirilen açıklamaları arasındaydı. Ve bugün yapılan açıklamalara baktığımızda biz göçmen meselesini daha uzunca bir süre konuşuruz ama işin şirazesinden çıkma ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Zaten bir takım komplo teorileri de üretiliyor bununla ilgili. Yeni bir gezi kalkışması için göçmenler kullanılıyor. İşte bilmem kaç bin dolar yurt dışından fon ayrıldı bunun için. Bunun altyapısı hazırlanıyor gibi teoriler gazetelerde manşetten veriliyor. Süleyman Soylu'ya bu mesele sorulduğunda da 15 Temmuz'da yarım kalan işlerimiz vardı. Öyle bir şey yaparlarsa yarım kalan işlerimizi tamamlarız gibi bir ifade kullandı ki bu da tartışma yarattı. Çünkü yarım kalan ne? Kim ekarte edilemedi? Kime karşı kullanılacak eğer böyle bir kalkışma olursa? Gibi sorular da beraberinde geldi. Yani bir siyasetçi olarak Süleyman Soylu'nun gerilimi arttırdığını görüyoruz bu süreçte. Tabii daha buna ilişkin MHP'den, AK Parti'den açıklamalar gelmedi. Önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu tansiyonun bu şekilde ve merkezinde Süleyman Soylu olarak devam etmesi muhtemel görünüyor.
Yavuz Bey, göçmenlere yönelik tepkinin artmasının en önemli nedeni ekonomik kriz değil mi? Hayat pahalılığı sürekli artıyor Türkiye'de.
Enflasyon açıklandı. 69,97, yani %70 TÜİK enflasyonu. %150'lerin üzerinde de ENAG enflasyon araştırma grubu var. Akademisyenlerden oluşan. Onların açıkladığı enflasyon var. %150'nin üstü. TÜİK bile %70 ile rekor kırmış vaziyette. Bunun yarattığı bir alım gücü sıkıntısı var. Hükümet de bunu söylüyor. Bundan vatandaşı kurtaracağız. Biz enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz diyor ama bu sadece söylemde. Çünkü emekliler bayramda ikramiye beklediler. İkramiyede artış, o artış gerçekleşmedi. Asgari ücrette Temmuz'da bir artış beklentisi var. Buna ilişkin bir söz vermiyor hükümet. Onun dışında farklı grupların kendi durumlarında iyileştirme beklentisi var. Onlara da yanıt verilmiyor ama %60'lık bir enflasyonla yaşanıyor. Yoksulluk sınırının 16-17 bin liraya yükseldiği, açlık sınırının asgari ücretin 700-800 lira üzerine yükseldiği bir dönem yaşıyoruz. Biraz göçmen tartışmalarındaki yüksek tansiyonu buna bağlamak da mümkün. Bugün TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayınca ekonomistler hükümetin uyguladığı yeni politikaya dikkat çektiler. Çünkü enflasyon rakamlarıyla beraber Türkiye'nin ihracat ve ithalat rakamları da açıklandı. Nisan ayında ihracatta yine bir rekor var. Ama aynı zamanda ithalatta da bir rekor var. Tarihin en fazla ithalat artışı gerçekleşti. 6 milyar dolar ithalatla ihracat arasında bir fark söz konusu. İşte son 4 aya baktığınızda da 30 milyar doların üzerinde. Hükümet yeni ekonomik program ile yola çıktığında 3 şey söylemişti. Bunlardan birincisi, rekabetçi kurdu, sonra ondan vazgeçti. Enflasyona neden oluyor diye sonradan fark etti. Rekabetçi kurdu, kuru serbest bıraktı. Faizleri indireceğiz dedi, yatırımı destekleyeceğiz. Yatırım olacak, istihdam olacak. Kur yükseldiği için ithalat azalacak, ihracatımız fırlayacak ve Türkiye dolar kazanacak, cari açık ortadan kalkacak, Türkiye'nin kulaklarından dolar fışkıracak. Ve sonrasında doların fiyatı aşağıya inecek. Böylece enflasyon da kontrol altına alınacak. Aslında plan buydu en başta. Ama gelinen noktada cari açık azalmadı. Tarihin en büyük cari açığını veriyor şu anda Türkiye. Enflasyon aşağıya düşmedi. Alım gücü ciddi miktarda azaldı. Özellikle dar gelirler için. Burada da hesap tutmadı. Ayrıca faizler düştü, enflasyon düşmedi. Öyle bir teori vardı Cumhurbaşkanı'nın. Faizler sebep, enflasyon neticedir diye. O da tutmadı. Çünkü faizler şu anda enflasyonla karşılaştırıldığında politika faizi 70'e 14. Yani arada 56, %56 negatif faiz var. Ama buna rağmen enflasyon yüksek. Yani hiçbir hesabın tutmadığı bir ekonomik program görüntüsü var ki ekonomistler bu programın bugün yapılan enflasyon açıklamasıyla birlikte çöktüğü görüşündeler ve bu çerçevede eğer hükümet aynı programda ısrar ederse bunu 2023 Haziran'a kadar götürmesinde mümkün olmadığını söylüyorlar. Çünkü arada bir kur atağının gelmesi muhtemel, kur korumalı mevduat nedeniyle hazinenin buradaki yükü ağırlaşacak, bunun bütçeye olumsuz etkileri olacak ve bu şekilde ekonomiyi yürütmesinin pek imkanı olmayacak hükümetin. Dünyada büyük merkez bankaları, Amerika dahil, İngiltere dahil, başka gelişmekte olan ülkeler tamamı enflasyonla mücadele için faiz arttırırken, Türkiye enflasyonun faizin enflasyona neden olduğu teorisiyle bundan uzak duruyor. Ama dediğim gibi ekonomistler bundan ya daha fazla uzak duramayacak Türkiye diyorlar ya da bu gidişle hem kurda hem de enflasyonda daha fazla bir patlama yaşanacağını ve bunun da siyasi olarak bir faturası olacağından hükümetin süratle beklenenden önce erken bir seçime gitme ihtimalinin güçlendiğini belirtiyorlar. Yani ekonomide işler Türkiye'de iyi gitmiyor. Kurlar bir bütün dünyada Amerikan doları değer kazanırken Türkiye'de kazanmıyor. Onun nedeni de arka kapıdan işte kamu kurumları vasıtasıyla ya da kamu bankaları vasıtasıyla dolar satışı olarak görünüyor. Bu da sonsuza kadar devam etmez diye uyarıyorlar ekonomistler. Bu nedenle de zaten seçimlerin beklenen veya belirlenen tarihten 2023 Haziran'dan önce yapılma ihtimalinin güçlendiğini söylüyorlar.
Yavuz Bey, bayramda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Karadeniz'deydi. Gündemimde yok dese de Karadeniz turuyla Cumhurbaşkanlığı adaylığına istekli olduğunu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da istekli gibi. Ekonomik krizden ve olası erken seçimlerden bahsediyoruz ama henüz Cumhurbaşkanının rakibi belli değil, değil mi?
Tabii seçimler erken alınsa bile kim kimle yarışacak o konu hala belirsiz. Altılı masa malum muhalefet bloğu altılı masada Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini daha önce açıklamıştı. Onun işte kriterleri belirlenmişti. HDP o altılı masanın dışında kendisi bir aday çıkartacak mı çıkartmayacak mı o tam belli değil. Kendi içinde bir başka ittifak için çalışmalarını devam ettiriyor. Zafer Partisi var, Muharrem İnce var, onun Memleket Partisi, Erbakan'ın partisi var, oğlu Erbakan'ın. Bunlar başka bir ittifak oluştururlar mı, oluşturmazlar mı? Oraları henüz belirsiz. Ama tabii en çok merak edilen altılı masadan kimin isminin çıkacağı. Hemen hemen o masadaki liderleri takip edenlerin tamamının ortak görüşü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda ısrarlı olduğu yönünde bir genel görüş var. Kemal Kılıçdaroğlu bu defa aday olmak istiyor. Ama tabii onun dışında da adaylar var CHP'de. Her ne kadar Mansur Yavaş ben işime bakıyorum dese de onun da Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini biliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun muhtemel Cumhurbaşkanı adayları arasında yer aldığı zaten geçmişten beri biliniyor. Ama iki belediye başkanı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir açıklaması vardı. Biz oraları bırakamayız. Bırakırsak belediye meclislerinde AK Parti ve MHP üstün. Onlar kendi başkanlarını seçerler. İki ili sahipsiz bırakmış oluruz, büyük ili. Onun için onlar işlerine devam etmeliler demişti. Buna rağmen Ekrem İmamoğlu belki de bu süreçte biraz denklemin dışına çıktığını da görerek bayramda yeni bir adım attı. Bir anlamda ben de varım dedi. Karadeniz'e gitti, Rize'ye, Artvin'e, Trabzon'a, ilçeleri dahil olmak üzere mitingler düzenledi ve orada Cumhurbaşkanlığı ile ilgili soruları yanıtladı. Ben altılı masanın neferi olacağım dedi. Adayın nasıl belirleneceğini zaten o altılı masa ilan etti dedi. Yani daha çok Cumhurbaşkanlığı ile ilgili sorulara muhatap oldu. Hatta bir grup gazeteciyle beraber gitti. Onlar da haberlerini anında aktardılar. Yani bir şekilde Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ne kadar istekli olduğunu da ortaya koymuş oldu. Ama buna rağmen CHP'de hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin önde olduğunu söylememiz lazım. Altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanıp kazanmayacağına ilişkin tereddüte sahip olan liderler bulunduğu da bir gerçek. Yani adaylık konusu hala netleşmiş değil. Hala çok su götürecek gibi görünüyor. Ancak dediğim gibi Kılıçdaroğlu bu defa adaylık konusunda ısrarlı görünüyor. Aday olacağım diye altılı masayı dağıtır mı Kemal Kılıçdaroğlu? Böyle bir beklenti de yok. Diğer altı lideri ikna etmesi beklenecek. Bu da anketlerle mümkün olacak. Ama anketlerde Kılıçdaroğlu ile ilgili bir risk ortaya çıkarsa ne olur? Daha önce yaptığı gibi Kemal Kılıçdaroğlu başka isimlerin adaylığına evet deme düzeyine de sahip bir lider olarak biliniyor. Çünkü zaten altılı masayı oluşturan lider de Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak şu andan adaylıkla ilgili meselede belki yeni gelişme olarak İmamoğlu'nun aday olma isteğini daha net bir biçimde ortaya koyduğunu Karadeniz gezisiyle söyleyebiliriz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.